Herkese merhaba. Evreka'nın ikinci sezon 16. bölümüyle beraber yeniden sizlerleyiz. Ancak şimdi yalnızca Emre ve ben varım. Hüseyin çok yoğun olduğu için maalesef bu bölüm bizimle olamayacak. Sizleri daha fazla bekletmeden ilk haberimizle Emre sendeyiz.
Evet, Hüseyin'i arıyoruz yani. Hüseyin kaçak durumda galiba şu an. Kendisi çok meşgul bir insan biliyoruz. Çok yönlü bir insan olmanın herhalde getirdiği bazı olumsuzluklardan bir
Her
tanesi.
dakikası
Ama
bambaşka şeylerle dolu Hüseyin'in.
aynen öyle. İmreniyoruz yani ne diyelim. Ama eminim ki önümüzdeki hafta bizlerle birlikte olacaktır diyerek haberimize hemen giriş yapalım. Gerçekten çok ilgi çekici gelişmelerimiz var bu haftada. Bu haberimizde sizlerle 3 boyutlu yazıcılar alanında önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. İsviçre'deki EPFL araştırmacıları ışık tabanlı 3 boyutlu baskı teknolojisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde 3 boyutlu görüntü yansıtma teknolojisi kullanılarak nesneler çok daha hızlı ve verimli bir şekilde üretilebiliyor. Peki 3 boyutlu görüntü yansıtma teknolojisi yani holografi olarak bilinen yöntem nasıl çalışıyor? Bu teknolojide ışık dalgalarının hem yüksekliği hem de konumu kullanılıyor. Geleneksel yöntemlerde sadece ışık dalgalarının yüksekliği kullanılırken, yeni yöntemde her ışık noktası 3 boyutlu görüntünün tüm katmanlarına katkıda bulunuyor aslında. Bu sayede hem enerji verimliliği artıyor hem de daha ayrıntılı nesneler üretilebiliyor. Bildiğiniz gibi geleneksel 3 boyutlu yazıcılar malzemeyi katman katman biriktirerek çalışıyor. Yeni geliştirilen yöntemde ise dönen bir reçine şişesine lazer ışığı yansıtılıyor. Burada kullanılan reçine ışığa maruz kaldığında sertleşen özel bir sıvı malzeme. Lazer ışığı bu reçineye belirli bir enerji seviyesinde uygulandığında reçine katılaşıyor ve istenilen şekli alıyor. Bu sayede nesneler saniyeler içinde oluşturulabiliyor. Geleneksel yöntemle aynı nesneyi basmak yaklaşık 10 dakika sürüyordu. Araştırmacılar bu yeni teknoloji sayesinde enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmayı başardı. Önceki yöntemlere göre 25 kat daha az enerji kullanarak karmaşık 3 boyutlu nesneleri 60 saniyeden kısa sürede basabildiler. Yeni yöntemin en önemli özelliklerinden biri de biyolojik yapıları taklit edebilmesi. Aslında burada da Begüm'e pek çok söz düşecek diyebiliriz. Işık ışınları küçük parçacıklardan etkilenmeden reçine içinde ilerleyebiliyor. Bu özellik hücre yüklü biyoreçineler ve hidrojeller kullanılarak doku veya organ modellerinin basılmasına olanak sağlıyor diyebiliriz. Araştırmacılar gelecekte bu yöntemi daha da geliştirerek reçine şişesini döndürmeye gerek kalmadan sadece 3 boyutlu görüntü yansıtarak nesneleri üretebilmeyi hedefliyor. Bu sayede üretim süreci daha da basitleşecek ve yüksek hacimli, enerji verimli üretim mümkün olacak.
Emre aslında çok güzel söyledin. Benim de tam bu konuyla alakalı okuduğum bir makaleden sonra bu haberi sunmuş oldun. Ben de 3D baskıda organ üretiminde artık miyofibrillerin kullanıldığına dair bir yazı okumuştum. Yani kas demetlerinin üretilmesi hedefleniyor böyle. Böylelikle en başta yani insan vücudunda mitoz bölünme yapamayan hücre tiplerinin mesela nöronların ya da belli iskelet kas tiplerinin de onarılması ve böylelikle ameliyatlarda doku organ naklinde kadavra ya da donör olmadan 3D printerlar kullanılarak tabii bunların farklı aşamaları da oluyor ve daha araştırma sürecinde olan bir makaleydi benim okuduğum. Yani daha kullanılmaya başlanmamış hastanelerde ama böyle bir cerrahi müdahale de gelecekte görülüyor gibi duruyor.
Yani aslında mitoz ve meyoz bölünmeyi kendimiz de ileride gerçekleştirebileceğiz gibi duruyor diyorsun. Hani kesinlik yok şu an araştırma
Hem
aşamasında ama
öyle,
mesela
evet şu anda araştırma aşamasında hem öyle hem de doku ve organ naklinde en büyük sıkıntı aslında organı alan kişinin ona uyum sağlayabilmesi. Bu yüzden çok fazla immünsüpresif ilaç kullanılması gerekiyor ya da farklı ilaçlar kullanılması gerekiyor. Bunlar olmadan direkt o kişinin kendi antijenlerini içeren 3D printerlardan organlar, dokular üretilebilir. Yani bir insan üretmeye kadar belki gidebilir bir 100-200 yıl sene içerisinde bu teknoloji ama en temelde aslında doku organ naklinde çok önemli olacağı benziyor çünkü organ nakilleri çok hayati.
çok acayip duyuluyor gerçekten. Bu senin bahsettiğin haberdi, benim bahsettiğim haberdi. Bakalım ilginç günler bizi bekliyor Begüm. İstersen şimdi senin haberine devam edelim. Bakalım bizlere neler sunacaksın.
Ben 2 haftadır tarihe çok merak salmış durumdayım. Şimdi yine sizlere tarihin tozlu sayfalarından gelen ilginç ve bir o kadar da garip sayabileceğimiz bir haberden bahsedeceğim. Bilim insanları antik Mısır mumyalarının kokularını ilk kez sistematik bir şekilde inceledi. UCL ve Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bu çalışmada mumyaların kokularının odunsu, baharatlı ve tatlı olduğunu ortaya koydu. Biraz parfüm vari geliyor insana ama bu kokular ne anlama geliyor? Biraz da bunu düşünmemiz lazım. Araştırma mumyalama sürecinde kullanılan maddelere ve zamanla nasıl değiştiklerine dair yeni bilgiler sunuyor bize. Araştırma ekibi 9 farklı Mısır mumyasını inceledi ve mumyaların kokularını özel bir cihazla ve insan burunları ile analiz etti. Elde edilen veriler mumyalama sırasında kullanılan reçineler, bal mumları ve yağların bu kokuları oluşturduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu çalışma antik eserlerin korunmasında nasıl daha etkili olunabileceği konusunda da önemli ipuçları veriyor. Araştırmanın bir diğer ilginç yönü, kokuların sadece geçmişi anlamamıza yardımcı olmakla kalmayıp müzelerdeki sergileri daha etkileşimli hale getirecek olması. Gelecekte bu kokuların bir tür kokusal peyzaj olarak yeniden yaratılması hedefleniyor. Böylece ziyaretçiler sadece görsel değil, aynı zamanda duyusal bir deneyim de yaşayacak. Bu keşif, Mısır mumyalama uygulamalarının geçmişe dair daha derinlemesine bilgi edinmemize olanak tanırken aynı zamanda modern korunma yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bir bakıma bu araştırma, antik Mısır'a dair farklı bir bakış açısı sunuyor ve belki de müzelerde sergilenen bu eserlerle geçmişi daha da yakın hissedebilmemizi sağlıyor.
Evet Begüm, bu paylaştığına var. Gerçekten çok ilginç. Bu noktada da sana şeyi sormak isterim. Geçmişe gidecek olsan ve o geçmişe gittiğin yerdeki kokuları koklayabilecek olsan hangi yıla giderdin, hangi ülkede olurdun?
Kendi geçmişimden bir yere gitmektense çok daha eskilere gitmek isterdim. Bizans dönemine olsun ya da daha da eskiye gidersek antik Yunan'a, herkesin çok rahat bir şekilde sadece düşündüğü zamanlarda acaba hava nasıldır diye çok merak ediyorum şimdi. Mumyalar biraz daha koklama açısından çok garip kaçabiliyor bazen. Yani insan burunlarına da koklatıldıklarını okudum ben haberde. Hani bunu gerçekten bir ölü koklama olarak kalıyor da hani doğa nasıldı acaba? Hayat nasıldı? Ben bunu koklamak isterdim. Sen neyi koklamak isterdin geçmişe gitsen?
Hayat mı nasıldı? Hayat aynıydı yüksek ihtimalle. Pek bir şeyi değiştiğini zannetmiyorum o konuda. Çünkü mesela doğaya çıkıyorsun. Hani doğanın kokusunun çok değişeceğini zannetmiyorum. Ama mesela ben şeyi koklamak isteyebilirdim. Hayatın getirdiği bazı zorluklar neticesinde mesela veba salgını yaşanmıştı biliyorsun. Özellikle Avrupa kıtasında. O dönemin zorlu koşullarında insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ve hani yüksek ihtimalle asla hijyenik bir ortam yoktu. Hani o ortama gidip bir görmek farklı hissettirebilirdi. Ve o ortamı anlamamıza daha iyi anlamamıza yardımcı olabilirdi. O zaman Begüm, şimdi sana şeyi sorayım. Mesela müzelerde kullanılabileceğinden bahsettin. Peki biz gördüğümüz şeylerin kokusunu da bir şekilde alabilirsek, bunun öğrenme süreçlerinde acaba bir yardımı dokunabilir mi sence?
Bence bir yardımı şöyle dokunur. Görsel hafıza kokularla daha da destekleniyor. Mesela geçmişte siz çok sevdiğiniz bir anınızda, mesela çocukken anneannenizin size en sevdiği yemeği hatırlarken siz onun kokusunu beraberinde hatırlıyorsunuz ve aklınızda o kalıyor. Bambaşka bir yere de gitseniz o koku sizi o görsel hafızaya getiriyor. Böylelikle hani müzelerde gezdiğimizde olsun, tarihi bir bakıma daha da yaşamış gibi hissettirecek bize kokuları aynı zamanda duymak. Görmenin ötesinde hani o öğrenme biçimini daha da katmanlandıracak. Evet Emre, tarih hakkında bu kadar konuştuk. Peki şimdi ne hakkında konuşacağız acaba? Sendeyiz.
Şimdi sunacağım haberde sizlerle dünyanın merkezindeki ilginç bir gelişmeyi paylaşacağım. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları dünyanın iç çekirdeğinin yapısının değiştiğini gösteren önemli bir araştırma yayınladı. Dünyanın yüzeyinden yaklaşık 5000 kilometre derinlikte bulunan iç çekirdek, sıvı haldeki dış çekirdeğin içinde yer alıyor ve yer çekimi tarafından dengede tutuluyor. Şimdiye kadar bilim insanları iç çekirdeği katı bir küre olarak düşünüyordu. Ancak yeni araştırma bu durumun tam olarak böyle olmayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar aslında iç çekirdeğin dönüşünü incelemek için yola çıkmışlar, ancak beklenmedik bir keşif yapmışlar. Bilim insanları bu sayede iç çekirdeğin yüzeye yakın bölümlerinde yapısal değişimler tespit etmiş oldu. Araştırmacılar 1991 ila 2024 yılları arasında Antarktika yakınlarındaki adalardan gelen yaklaşık 120 kadar depremin sismik dalga verilerini inceledi. Alaska ve Kanada'daki istasyonlardan toplanan verilerde özellikle Kanada'daki istasyondan gelen dalga formları alışılmadık özellikler gösterdi. Bilim insanları çözünürlük teknolojilerini geliştirdikten sonra bu dalga formlarının iç çekirdekteki fiziksel aktiviteyi nasıl temsil ettiğini anladılar. Bu aktivite iç çekirdeğin şeklindeki geçici değişimler olarak açıklanabilir aslında. Yeni çalışma iç çekirdeğin yüzeyinin akışkan bir şekil bozulması geçirebileceğini, şeklinin değişebileceğini ve iç çekirdeğin sığ sınırında kaymalar olabileceğini gösteriyor. Bu yapısal değişimin en açık nedeni iç ve dış çekirdek arasındaki etkileşim. Daha önce sıvı haldeki dış çekirdeğin karmaşık hareketlerinin komşusu olan iç çekirdeği insan ölçeğindeki bir zaman diliminde etkilediği gözlemlenmemişti. Bu çalışma ilk kez dış çekirdeğin iç çekirdeği nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Önceki teknolojiler çoğunlukla iç çekirdeğin dönüşünü takip etmeye odaklanmıştı ve iç çekirdeği katı bir küre olarak varsayıyordu. Yeni geliştirilen analiz teknikleri sayesinde bilim insanları iç çekirdeğin yapısındaki incelikleri ve değişimleri tespit etmiş oldular. Bu sayede bir günün uzunluğundaki çok küçük değişimlere neden olan iç çekirdeğin dönüş değişimleri hakkında daha doğru bilgilere ulaşabiliyoruz. Peki bu araştırma üzerinde niye bu kadar durduk? Bu araştırma niye bu kadar önemli? Çünkü bilim insanları bu keşfin dünyanın derinliklerindeki daha önce gizli kalmış hareketleri ortaya çıkarmak için bir kapı açtığını ve dünyanın ısısal yapısını ve manyetik alanını daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceğini belirtiyorlar.
Emre, aslında sen bizim ilkokuldan beridir gördüğümüz dünyanın katmanlarının hala değiştiğinin çok büyük bir kanıtı olan bir haber anlattın bize. Senelerdir hepimiz, yani küçükken en azından ben böyle dünyanın katmanları, mantoya yolculuk, bu şekilde çok fazla çizgi film olsun, roman olsun, bunlarla büyüdük yani. Özellikle 90'lar, 2000'ler nesli olarak. Hemen şimdi bize çok güzel bir haber anlatacağım. O zaman şimdi beynimizin ne kadar daha da karmaşık olduğunu kanıtlar nitelikte bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Mass General Brigham'dan bir grup araştırmacı, yaratıcılıkla ilgili beynin nasıl çalıştığını ve beyin hasarlarının yaratıcılığı nasıl etkileyebileceğini ortaya koyan önemli bir çalışma yaptı. Nasıl mı? 857 kişi üzerinde yapılan 36 fonksiyonel MR çalışmasından elde edilen verilerle araştırmacılar yaratıcılığın beyin bölgeleri arasındaki bir bağlantıdan kaynaklandığını keşfetti. Yaratıcılıkla ilgili yapılan bu çalışmada farklı yaratıcı aktivitelerde, örneğin resim yapmak, yaratıcı yazı yazmak ve müzik yapmak gibi aktifleşen beyin bölgeleri incelendi. Ve daha ilginç bir bulgu ise bazı beyin yaralanmalarına veya nörolojik hastalıklara sahip kişilerin beynindeki bu bölgelerdeki değişiklikler nedeniyle yaratıcı davranışlarında bir artış yaşamasıydı. Aslında bu çalışmanın asıl amacı yaratıcılıkla ilgili beynin hangi bölgelerinin anahtar olduğunu ve beyin hasarlarının bu işlevleri nasıl etkilediğini anlamaktı. Araştırmacılar yaratıcılıkla ilgili beyin devrelerinin sağ ve sol frontal bölgelerdeki etkileşimlerle şekillendiğini ortaya koydu. Çalışmanın en ilginç bulgularından biri, yaratıcı görevlerde aktifleşen farklı beyin bölgelerinin beynin sağ frontal bölgesiyle olumsuz bir bağlantı içinde olmasıydı. Bu alan genellikle davranışları kontrol etme ve kurallara dayalı düşüncelerle ilişkilendiriliyor. Yani yaratıcılık için bazen bu içsel eleştirmeni devre dışı bırakmak gerekiyor. Bu da yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve hatta bazen hata yapmaya olanak tanıyor. Bu bulgular bazı nörolojik hastalıkların yaratıcılığı arttırabileceğini ve gelecekteki beynin elektriksel uyarımlarla yaratıcılığı arttırmak için yeni yolları açabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak bu çalışma beynimizin nasıl yaratıcı işlevler ortaya koyduğunu anlamamızda önemli bir adım atmamızı sağlıyor. Beyin hasarlarının bazen yaratıcı potansiyelimizi nasıl ortaya çıkarabileceğini görmek, nöroçeşitliliği daha iyi anlamamıza ve beyin devrelerinin yaratıcılıkla olan ilişkisinin daha derinlemesine incelenmesine olanak tanıyor.
Evet Begüm, bu haber bize aslında şunu gösteriyor diyerek Hüseyin var bir giriş yapayım, onu da aratmayalım. Sana sormak istediğim soru şu. Biliyorsun ki tarihte daha önce belli beyin travmaları sonucunda sanat yetenekleri artan kişiler var. Acaba ileride de bir şekilde şu mümkün olabilir mi? Mesela ben sanatsal aktivitelerim gelişsin istiyorum. O konuda daha zeki olmak istiyorum aslında. Bu yüzden de gidiyorum mesela bir beyin cerrahına, diyorum ki işte beynime bir şeyler yap, artık daha zeki olayım o konuda diyorum. Ve geliyorlar, benim beynimi açıyorlar mesela, bir bir şekilde zarar veriyorlar ve ben artık daha iyi düşünebiliyorum o konuda. Sence böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Bunu yapacak bir cerrahın etik anlayışını çok merak ettim şu anda. Ama benim aklıma bu haberi okurken bunu yapabilmek için, yani daha da yaratıcı olmak için kafasını duvarlara vurma ihtimali olan müzisyenler ve ressamlar canlandı gözümde. Bu daha muhtemel. Yani gittiğin doktoru seni ameliyat etmeye mecbur bırakmak bir doktor için daha seçilebilir. Yani seni özel olarak hasta edip sonra yeniden fonksiyon görebilecek hale getirmektense, zaten sen kendi kendini hasta etmiş bir şekilde gidersen o seni yeniden iyileştirebilir. Ama bence bu da bir şekilde olabilir. Kendini mesela soğukta bırakan ressamlar oluyor benim bildiğim. Özellikle Rönesans döneminde mesela amuda kalkıp bekleyip sonra resim çizen bir ressam hatırlıyordum ama şu an adını unuttum. Çok özür diliyorum dinleyicilerimizden. Ama böyle ressamlar var, yani farklı yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için farklı yollar arayan. Ben ressamlar arasında çok yaygın olduğunu biliyordum bunun, ama müzisyenlerde de olabilir yani. Ya da mesela hiç yeteneği olmadığını düşünen bir insan bir yaralanma sonucu büyük bir yetenek haline gelebilir.
Ama tabii ki bu demek değil ki gidin kaza yapın, kafanızı duvarlara vurun. Asla öyle bir şey önermiyoruz biz Evrim Ağacı Evreka ekibi olarak.
Evet, bu uyarımızı da yapalım. Hayat size böyle bir kazayı getirirse siz iyi yönlerine bakmaya bakın diyelim bu haberimizden sonra. Evet, bir Evreka bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta yalnızca Emre ile ben vardım bizim ekibimizden. Bir sonraki haftanın bölümünde Emre, Hüseyin ve benimle beraber buluşmanız dileğiyle. Bilimle kalın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.